Ayrım 10. Sayfa 138. İyiyim Sayın Bakan, dedi sadece Abdullah Gül. Onu gözlerinin içine baktı. Sanki sıcak konuşmaya çalışmış gibiydi. Ama çok fazla yapmacıktı her şey. O an Gül, insanlık dışı bir olayla karşı karşıya olduğunun farkına vardı. Bir çeşit Nazi kampında gibiydi. Garip deneylerin yapıldığı ve insanların varlığına hücum edilen bir kamp. Bürokrat Hasan Bey, Gül'ün yanına yaklaştı. Odada sadece ikisi varmış gibi hareket ediyor. Olması Gül'ün gözünden kaçmamıştı. Bir çeşit robottu sanki. Gözlerinin kanlanmıştı. Çok belli olmasa da iyice bakınca yüzünde harap olduğunu gösteren bir ifade söz konusuydu. Gül'ün oturduğu kanepenin hemen yanına sandalyesini yerleştirmiş oturan doktor, ona doğru eğilerek, ona bir şey söyle, fikrini sor, dedi. Abdullah Gül şaşırarak baktı doktora. Göz bebeklerindeki şeytani parıntılardan hiç hoşlanmamıştı. Nasılsın Hasan Bey? Sizce Amerika ile ilişkiler bir daha eski haline gelir mi savaştan sonra? Bürokrat Hasan Bey Gül'ün gözleri içine baktı. İçinde bir yerlerde bir titreme oluyormuş gibiydi. Sanki bedeni içinde kapatılıp kalmış bir insan vardı. Yüz ifadesi son derece rahattı ama sadece gözlerin derinliklerine zorlanan, acı çeken ve sanki zincirlerini kırmak isteyen birisi var gibiydi. Sayın Bakanım, buna şüpheniz olmasın. Amerika Birleşik Devletleri ile muhteşem bir dostluğun başlangıcındayız. İstedikleri kadar üssü kendilerine verebiliriz. Mutlaka bir geri dönüşü olacaktır. Bizi koyup sonsuz alabiliriz. Ve sustu. Yüzünde soğuk ve donuk bir gülümseme vardı. Ama gözlerin içi yanıyor gibiydi. Abdullah Gül duyduklarına inanamıyordu. Programlanmış bir robotun konuşması gibiydi. Yılların deneyimli bürokratı Hasan Bey'in sözleri. Gül ona dikkatli bakınca gözlerinde yaş olduğunu fark etti. Ruhu bedenine hapsedilmiş gibiydi. Yanında oturan doktora dönüp baktı. Doktor gülüyordu. Gördünüz mü? Bakın ne kadar uyumlu ve barışçıl. İşte bizim istediğimiz dünya böyle bir dünya. Gül gördüklerine ve duyduklarına inanamıyordu. Ölmek, işkence görmekten daha kötü bir şeydi bu. Teknolojinin insan ruhuna üstünlüğünü diyebiliriz buna, Sayın Bakan. Ruh gücü daha kuyumunu engelliyordu. Biz uzun süredir bunu sona erdirmek için uğraşıyoruz. Eğer çok dikkatli bakarsanız, Hasan Bey'in ruhu içeride bir yerlerde ama öylesine hapsedildi ki hiçbir şey yapamıyor. Sadece göz bebeklerinde iz bırakabiliyor. Bunu da sona erdirmeye çalışıyoruz. Bunun ilk uygulama olduğunu sanmıyorum, dedi Gül. Sürekli olarak Hasan Bey'in hareketlerine bakıyordu. Hiçbir stres ya da duygu bozukluğu hali yansımıyordu mimiklerinden. Gözlerinden başka kanıt yoktu onun Hasan Bey olduğuna. Haklısınız Sayın Bakan. Aslında buna benzer teknikleri farklı formlarda pek çok yaygın medya ortamında kullandık. Kamuoyunun düşüncelerini, biçimlerini şekillendirme konusunda hayli ilerleme kaydedildi. Ama şunu gördük ki, topluluklar ne kadar yönlendirilirse yönlendirilsin, aralarından sıyrılan bilinçler gücü ele geçirip bizim istediğimiz dışına çıkma tehlikesi barındırıyor. Artık buna katlanmak istemiyoruz. Bu büyük projenin ilk ayağı sizsiniz. Neden ben? Bu savaş sonrasında hala iktidarınız devam ediyor. Ve Erdoğan sonrasında o koltuğa oturacak kişisiniz bizce. Bu nedenle işte. Kısaca buna proaktif hareket etmek diyoruz. Ha. Siz çıldırmışsınız. Bana bunları söylemezsiniz. O zaman Sayın Gül, şu diğer bürokratın adı neydi? Adı Mehmet olan. Onun durumuna. Ne oldu Mehmet'e? Ona ne yaptınız söyleyin bana. Gül çok sinirlenmişti. Kendini tutamıyordu. Doktor ayağa kalkıp kanepeden uzaklaştı. O sizin ilk yakaladığınızda yaptıklarınızı duydum. Aslında hiç de öyle görünmüyorsunuz ama çok sertmişsiniz. Ne yaptığınız Mehmet'e pis herifler. Bize karşı koydu bütün gücüyle. Eğer bu sizi rahatlatacaksa asla geri çekilmedi. Ve en sonunda beynindeki devreler yandı, özetlemek gerekirse. Halini görmek istemezdiniz. Gül sarsılmıştı ama bunu belli etmedi. Bunun hesabını ödeyeceksiniz. Göreceksiniz. Bunun hesabı mutlaka ödenecek. Sayın Gül, fazla zamanımız yok. Yakında denemeye başlayacağız sizi. Elimizde sizi fazla tutamayız. Öldüğünüz yalan ortaya çıkacaktır er geç. Ha, Brado Erşinler'in çocuk üzerinde genetik bir araştırma yapıyoruz. Genetik mutasyonun davranışlar üzerinde etkisinin ne dereceye kadar gerçek olabileceği ile ilgili. Çok garip. Çocuk gitgide daha pısırık ve korkak olması gerekirken gittikçe cesur ve patavatsız oluyor. Bu gidişle ilaçlar onu aniden kötü bir şekilde öldürebilir. Gülbaşın örneğiydi. Yapabileceği bir şey yoktu ama o doktoru aklına kazımıştı. 10 Ekim 2007. Houston yolunda. Merton, Tracy'yi tekrar aramadan yapamamıştı. Kim bilir bir kez daha şansını denemeden Houston'a gitmemeye karar vermişti. Bunu tam olarak neden yaptığını bilmiyordu. Kendisini mutlu ediyor olsa da içinin öyle olmadığını anlamıştı. Mert. Psikoloji dersini çok iyi takip ederdi. Zaten bu işlerden bir gün canlı sıyrılabilirse mutlaka psikolog olacaktı. Telefon birkaç kez çaldı. Umudunu kesemeyen önceki aramaların bir benzeri diye düşündü. Tam kapatmak üzereyken kulağına bir tıkırdı ve ses geldi. Ahizeyi tekrar kulağına götürdü. Evet oydu. Tracy uykulu sesiydi duyduğu. Tracy nerelerdeydin? Sana bir şey oldu sandım. Neden aradın beni? Yavaş Mert, yavaş. Kendime gelmek zorundayım. Dün gece çok sert davrandılar bana. Bunu duyunca içi sızladı. Mert'in toparlandı hemen. Seninle bir şeyler konuşmuştuk. Bana yardım edeceğine söz verdin. Ben de inandım sana. Benim hatam senin gibi. Sizin cümleyi tamamlamak için zor tuttu. O neden birden kötü davranmak istediğini anlayamamıştı. Kendini sıkma. Bana istediğin gibi hitap edebilirsin. Fahişe demende sorun yok. Ama ben de sana yardım edebilmek için normalden fazla çalıştım geçen günlerde. Kendimi tamamen bu işe verdim. Mert birden yanlış bir şey düşünmüş olduğunu farkına vardı ve pişman oldu. Ama bunu belli etmek istemiyordu. Tracy devam etti sözlerine. Senin işine yarayabilecek bir şeyler öğrendim galiba. Çok garip şeyler. Sağlık Bakanlığı'na çalışan bir görevli ile beraber dün gece. Bana çok kötü davrandı ama o kadar çok şey söyledi ki duyduklarıma inanamadım. Sanırım seni ilgilendirecek şeyler. Tracy buradan hemen gitmemiz gerekiyor. Birazdan seni gelip alacağım. Hey, sana duyduklarımı anlatırım. Ama hepsi bu. Bana sahip çıkamazsın. Bak Tracy, istediğin kadar para verilecek. Yeterince param var. Anlaşılmadı mı? Ne kadar? Başı önemli değil. Sonu milyonla bitiyor. Ne? Milyon mu? Tanrım, bu muhteşem. Tamam o zaman istediğin kadar seninim. Birazdan oraya gelip seni alacağım. Hemen Houston'a doğru yola çıkmamız lazım. Houston'da bir adamla görüşeceğiz. Bir adam mı? Tanrım, Melt, beni birisine saçmalama. Bu iş bana lazım, o adam. Tamam, sana güveniyorum. Yarım saat sonra Mert Tracy'nin evine döndü. Tracy, Mert'in otomobiline bindikten sonra bir süre konuşmadı. Konuşma zorunluluğu duymamıştı. Rahat hissediyordu. Bu yabancının yanında kendisini. Anlatmayacak mısın? Bana her şeyi söylediğini düşünmüyorsun herhalde. Sadece Türkiye'nin idaresini ele geçirmekten falan bahsetti. Tracy, sen ne dediğinin farkında mısın? Hani bir şey söylememiş sana? Zaten savaş da bu amaçla yapılmamış mıydı? Evet, ama savaş bittiğine göre yeni bir plan var demek ki. Esas öğrenmemiz gereken şey bu belki de. Saatler çok çabuk geçti. Mert'in gözleri kırpışmıyordu neredeyse. Tracy ise çoktan uyumuştu. Derken Mert'in sert direksiyon hareketiyle kendisine geldi. Gri otomobil yavaşça kuzey yönünü gösteren tabelanın bulunduğu yola girdi. Tracy henüz nereye gittiklerini kavrayamamıştı. Tabelaya baktı. House'una gittiğimizi sanıyordum. Lütfen kemerini bağla. Neler oluyor? Sadece dediğimi yap ve lütfen soru sorma. Mert gözlerini kısmış, kafasını hiç kıpırdatmadan dikiz aynasından arkasını kontrol ediyordu. Kadın doğrulup arkaya dönecekken kuvvetli bir el ona engel oldu. Canını acıtmıştı Tracy'nin. Koltuğa yıldı. Merak yerini korkuya bırakıyoruz. Sorarken ses tutuyor. Onlar kim bilmiyorum. Sadece dediğimi yap. Kadın hemen kemerini de bağlayıp endişeli bekleyişine başladı. Aynalardan seçebildiği kadarıyla 8 silindiri mavi bir Ford'un içinde biri kadın 3 kişiydiler. Hepsinin gözlerinde güneş gözlükleri vardı. Kadın dahil hepsi koyu takım elbise giymişlerdi. Mavi Ford ile arkalarının 20-30 metre vardı. Her saniye bu ara kapanıyordu. Mert, altı şeritli yoldan batı yönüne işaret eden levhaların gösterdiği yola döndü. Şimdi gazı hissedebilir derecede kuvvetli basıyordu. Volvo turbosunu açmak için can atıyor, biraz daha devrilenmeyi bekliyordu. Bir anda Mayford'un Ford'un Amerikan arabalarının az motorunun kükremesi duyuldu. Volvo'nun yanındaki şeride geçti. Camlar koyu filmle kapanmış olduğundan içerisi görünmüyordu. Mert ellerini direksiyon silindirine kenetlemişti. Her şey hazırlıklı görünüyordu. Tanrı aşkına kim bunlar? Sıkı tutun. Sözü henüz bitmişti ki Ford'un ön camı açıldı. Çıkan eli üzerlerine doğrultulmuş 9 mm'lik Smith & Wesson'ın gördüğü. İlk silah sesi duyulduğunda Volvo'nun turbosu açılmış. Dışarı ekleri atılmıştı. Arka cam arka kapı camına isabet eden mermi, kırık cam parçalarının aracın düşmesine saçtı. Ford'un içindekiler ciddiydiler ve galiba onlarla pek konuşmak niyetinde değildiler. Mert şimdi eliyle direksiyonu tutuyor, diğer eliyle ceketinin içinde çıkardığı 45'liğinin mermilerini kontrol ediyordu. Mavi Ford kükrere tekrar Vov'un yanına geçti. Mert bir çırpıda mermileri yanındaki aracın üstüne boşalttı. Yan camlarda dağılan Ford dengesini yitirdi. Çizgiden çıktı ama bir direksiyon hareketiyle tekrar Volvo'nun yanına geçti. Mert ceketinden yeni mermiler çıkarıp silahını doldurdu. Tracy bu arada döşemenin üzerine kapaklanmış, elleriyle başını korumaya çalışıyordu. İçindekileri görmek mümkün dışında. Arabadakiler cinsiyeti üzerine tahminler doğru çıkmıştı. Şoför 30 yaşlarında, beyaz tenli, bıyıklı, kalın kaşlı, saçları yer yer seyrekleşmiş, koyu takım elbiseli bir adamdı. Ön koltukta oturan kadın daha gençti ama şoförlerden daha sert hatlı, çizgili bir yüzü vardı. Aşağıya çökmüş olan arka koltuktaki adam ise pek seçemiyordu. Bu sırada arka koltuktan doğrulan adam makinalı tüfeğin namlusunu üzerlerine sabitlemeye çalışıyordu. Sert bir frenle şehir merkezine giden 402 no'lu otobana saptı. Bu frenin kendisine biraz zaman kazandıracağını düşünüyor. Arabadakilerin otoban trafiğinde bu kadar rahat ateş açamayacaklarını umuyordu. Ford hiddetle böğürlenerek Volvo'nun arkasına geçti. Mert arkayı kontrol etmek için dikiz aynasına bakmıştı ki makineli tüfeğin kesik kesik gelen sesi duyuldu. Volvo önce titredi. Arka tekerleklerden kendini bıraktı. Otomobilin yoluna girmesi için bir dizi sert direksiyon turu, gaz pedalının köklenmesi ve çokça küfür gerekmişti. Tracy inleyerek belli belirsiz bir şeyler mırıldanıyordu. Aracın içine dolmuş motor ve rüzgar sesinden başka bir şey duymak imkansızdı. Mert'in aklına bir an direksiyonu Tracy'ye vermek fikri geçti. Ama onun döşemeye çökmüş halini görünce aynı hızla uzaklaştı bu fikirden. Tracy'nin bedeni sanki katılaşmış, adrenalin tüm vücudunun tuhaf düşüncelerini ise bulanık hale getirmişti. Birkaç dakika geçmişti ki belli ki birkaç saniye düşüncelerinin karmaşıklığı içinde sanki ciğerleri havayla dolmuyordu. Bir an adamı gördü. Adam sanki gündelik işlerini yapıyormuşçasına kayıtsızdı. Arabayı kullandığı halde herhangi bir günden farklı değilmiş gibi. Arkalarında mermiler atılıyor. Onlarcası otomobil kaputunda patlıyor değilmiş gibi. Gördüğü bu yüz içinde bulunduğu dehşetten biraz olsun sıyrılmasına yardımcı oldu. Anlaşılan trafikteki araçların varlığı Ford'dakileri hiç etkilememişti. Hedefte bazen tek suçu Volvo ile arasına girmek olan bir otomobil de olabiliyordu. Bu adamlar bizim sağ kalmamızı istemiyor hem de hiç diye geçirdi aklından Mert. Tam o sırada mermilerden biri sağ omzunu parçalayıp ön camı patlatarak araçtan çıktı. Ön koltuğu ve kadının üzerine sıçrayan kan ceketin gördem gömleğini kızıla döndürmüştü. Sadece bir sızlama hissetti. Mermileri silahına doldururken acı kendini iyice hissettirdi. Mermilerine baktı. Çoğu kullanılmıştı. Yapabileceği tek şey işte karşısındaki aracın camını indirmekti. Daha fazla bu şekilde dayanamayacaklarını anladı. Aklındakini yapmak için acele etmesi, en uygun zamanı seçmesi gerekecekti. Hız zibresi 100 milin üstünde titriyordu. Keşke daha güçlü bir otomobili olsaydı. Ford zigzaklar çiziyor, kendini kedinin fare oynaması gibi Volvo'ya bir sağdan bir soldan yaklaşıyordu. Bu sırada araçtakiler şarjörleri üstlerine boşaltıyorlardı. Komutum bekle. Şimdi dediğimde doğrulacak ve tekrar emniyet kemerini takacaksın. Ve sakın soru sorma. Kadının ağzından soluksuz bir tamam inlemesi döküldü. Kaderine razı bakışlarla. Ne olacağını tahmin ediyordu. Aslında merak da etmiyordu. Sadece bir an önce bunun son bulmasını, nasıl olursa olsun son bulmasını bekliyordu. Zaman yaklaşıyor diye düşündü Mert. Belki bir dakika. Aracın iyice yaklaşmasını beklemeliydi. Volvo Ford ile arasındaki yeşil BMW'ye yandan bindirdi. Aracın şoförü daha ne olduğunu anlayamadan kasılı bir tırın altına girdi. Üzerinden geçtiği aracın etkisiyle kasası bir anda havalanan Mercedes tır olanca kuvvetiyle bariyerler çarptı. Sanki şimşek çakıyormuşçasına metaline sürtünme, saplanma, bükülme sesleri kulaklarında çınlardı. Mert dikiz aynasının arkasına baktığında görebildiği toz bulutundan başka bir şey değildi. Şehir merkezi 10-15 blok kalmıştı. Sağ şeritten yaklaştığını gördü otomobilin. Şimdi diye olanca kuvvetiyle bağırdı. Kadın sesleri duymuyormuş gibi yüzüne bakıyordu. Surat ifadesine bir şey çıkarmaya çalışıyormuş gibi. Söylenenleri yaptı. Kemerini taktı ve koltuğa sıkıca gömüldü. Bu sırada Mert frenin olanca kuvvetiyle asılıp direksiyonu sağa doğru neredeyse yarım tur kırdı. Ford'un sürücüsü daha ne olduğunu anlayamadan Volvo araçların sol arka kapıda Volvo araçların sol halka kapıdan bindirmişti. Şaşkın bakışlarda bakan şoför direksiyona hiçbir tepki vermeyen otomobili yoluna sokmaya uğraşıyordu. Araç sağa sola salındı. En sonunda kendi tarafında bir tur dönerek olanca hızıyla bir aydınlatma direğine adeta saplandı. Ford yoldan çıkardığı aracın peşinden kaymaya başladı. Direksiyonunda en ufak bir tepki yoktu. Araç kendi bildiği yolda bir kamyonete yandan çarparak durdu. Etrafta mutlak bir sessizlik hakim oldu. Mert yüzüne doğru patlayan cam parçalarını yaralı koluyla temizlemeye uğraştı. Trace hareketsiz kesik kesik soluyarak olduğu yere yığılmıştı. Alnı yarılmış, süzülen kanlar boynuna koyu bir pıhtı birikintisi oluşturmuştu. Mert kadının iyi olup olmadığını kontrol etmek için elini tuttu. Kadın ilkelere tepki verdi. İyi misin? Hayır ama yaşıyorum. Neredeler? Bilmiyorum, acele etmeliyiz. Kasılan kapı adamın birkaç sert darbesine rağmen açılmadı. Önce kapıdan güç alarak vücudunun üst kısmı kırık camlardan dışarı çekti. Daha sonra bacaklarını. Tracy bu sırada kemerini çözüyor. Kolundaki şiddetli sızının yerini bulmaya çalışıyordu. Mert onun bulunduğu kapıya gitti. Çarpmanın etkisi ile kapı neredeyse 90 derece içeri doğru bükülmüştü. Camdan dışarı çıkmaya imkan vermiyordu. Motor kaputunun üstüne sıçrayıp ön camdan iki eliyle kadının kollarını kavradı. Tek seferde çekerek dışarı çıkardı. Trench şaşkındı. Biraz önce içinde bulundukları araca bakıyor. Hayatta olmalarının bir mucize olduğunu düşünüyordu. Birden aklıma geldi. Gözleri bir panikle açıldı. Mavi Ford'u aramaya başladı. Mert bakışlarını bir noktaya sabitlemiş. Belli belirsiz mırıldanıyordu. Onun baktığı yere döndü. Mavi Ford sanki keskin bir bıçakla yere kesilmiş gibi aydınlatma direğinin beton gövdesi etrafında biçilmişti. Burada şehrin merkezinden 8 veya 10 milyon uzaklıkta sağlı sollu içleri boş izlenim veren koyu renkli beton apartmanlardan oluşan 4 şeritli bir yoldu. Apartmanların altında izbe görünümlü dükkanlar sıralanmıştı. Mert etrafı çözmeye çalışarak şehrin merkezine doğru koşmaları için Tracy'nin kolundan tuttu. Acıyla gözleri yaşaran kadın usulca inleyip adamın posuna ayak uydurmaya çalıştı. Mert'in kolundaki acının arttığını hissettiğinde koşar adımlarla şehir merkezine doğru gidiyorlardı. Betona çarpıp seken vızıltının bir silahtan atılmış mermi olduğunu anlaması bir saniyesini aldı. Tracy'ye koşmasını söylediği anda diğer mermi bir marketin ahşap kapısına saplandı. Bir yandan düşüncelerini toparlamaya çalışıyor, diğer yandan mermiler nereden geldiğini kestirmeye çalışıyordu. Tracy ise o ne derse onu yapıyordu. Hayır diye içinden geçirdi. O arabadan sağ çıkmış olamazlar. Sağ çıkar ve arkalarından gelecek gücü bulamazlardı. Gözleriyle görmüştü. Araba beton bir hızar etrafında biçilmişti. Kimdi bu garip insanlar? Susturucu takılmış bir satan atıldığı belli mermiler beton duvarlardan, park etmiş arabalardan, metal posta kutulardan sekerken çıkardığı seslerden başka bir şey duyulmuyordu. İki katlı bir alışveriş merkezinin kapısını önlediklerinde yolun en sol şeridinde kaldırımı paralelinde yer alan yeşil bu iki fark etmişti. Vücutlarının ağırlığı alışveriş merkezinin kanatlı kapılarına vererek kendilerini içeri attılar. Bileğinden akan kanları gizleyemeyeceğini anlayınca sağ kolunu dirseğinin arkasına sakladı. Birkaç metre ötelerinde bulunan kısa koridora sapıp tuvalete girdiler. Acele ceketini çıkarıp gömlek kolunu sökerek koluna tampon yaptı. Silahındaki boş şarjörü yenisiyle değiştirip nefesini kontrol altına almaya çalıştı. Eğer önlem almazsa kan kaybından bilincini yitirmesi kaçınılmazdı. Başa dönmesi, görüşünün bulanıklaşması ve ışığa karşı aşırı hassasiyeti sadece başlangıçtı. Şimdi sakince düşünmesi ve bir kaçış planı yapması gerekiyordu. Büyük ihtimalle alışveriş merkezinin etrafı çevrilmiştir diye düşündü. Tracy çılgın gibi tuvaletin içine duvardan duvara gidiyor ve kanayan yaraların şokunu atlatmaya çalışıyordu. Tanrım nasıl bir belaya bulaştım diye düşündü. Bu garip dürkün peşinden ölüme gidiyordu. Bir alışveriş merkezinin tuvaletinde sıkışıp kalmışlardı. Üstelik kim olduklarını bile bilmedikleri birileri tarafından öldürülmeye çalışıyorlardı. Mert bir yol bulmalısın. Bizi çıkar burada. Merak etme, bir yolunu bulacağı. Mert tuvaletlerin pencerelerine baktı. Ne yapacağını tam olarak bilmiyordu doğrusu. Polis sirenleri duyuluyordu. Bu hem iyi hem kötüydü. Eğer yakalanırlarsa bu her şeyin sonu olurdu. Hafsun'a gidip gri takım üyesini bulmalıydı. Mert silahını hazırladı. Fazla mermisi de kalmamıştı. Tuvaletin kapısını açıp etrafa baktı. Alışveriş merkezini gezenlerin şaşkın bakışları korku dolu bakışlara dönüşüyordu. Kanlı giysileri değiştirecek şansı olmamıştı. O sırada asansöre takıldı gözü. Alışveriş merkezinin altına doğru inip gözden kayboluyordu. Eğer oraya ulaşabilirse otoparka ve oradan da dışarıya geçebilirdi. Merkezin giriş kapısının önündeki kişiler eğer onları arayanlar değilse mutlaka polis olmalıydı. Sivil giyimli olmaları hoşuna gitmedi Mert'in. Bunca zamandır uykuda olmasının engel oluşturduğunu gördü. Henüz ısınmamıştı. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacı var. Trace korku için ona bakıyordu. Mert gözlerinin içiyle sakin olmasını söyledi. Başını sağaltı Trace. Yapacak fazla bir şey yoktu. Mert'e güvenmek zorundaydı. Şimdi ben koş deyince koşarak karşısındaki asansöre gideceksin. Ve en alt kat düğmesine basacaksın. Peki sen ne yapacaksın? Şunun orasına karışma. Tamam. Mert bir süre sonra kapıda bekleyen adamlara baktı. Etraflarını gözlemliyor ve onların nereye gitmiş olabileceğini araştırıyorlardı. Koş. Trabzon'un yer duymasızla asansöre koştu. Asansörün yukarı çıkmaya başladığı anı seçmişti Mert. Akıllıca bir hareketti. Trabzon'a vardığında asansörün kapısı açılmıştı bile. Üzerine kanlı elbiseli olan bir kadının panik içinde asansöre bindiğini görenler ona yol verdi ve içeriye girmediler. Trabzon'un en alt kat düğmesine basmasıyla birlikte asansör hareket etti. Bu sırada Mert'in koşarak kendisine doğru geldiğini gördü Trabzon. Asansörün dışı camdan yapılmıştı ve dışarısı görülebiliyordu. Mert koşarken uzaktaki adam onu fark etmişti. Adamlar silahlarını davranlar. Kim oldukları konusunda hala bir tahminde bulunmak mümkün değildi. Her şey ağır şeklinde gerçekleşiyormuş gibiydi. Tracy, Mert asansörün camından yapılma dış cepheye doğru kolunu kaldırdı ve ateş ettiğini gördü. Bir anda asansörü sarsan cam çember paramparça oldu. Mert asansör yuvasına doğru zıpladı ve içine Tracy'nin de bulunduğu asansörün üzerine kondu. Kapıdaki adamlar ne olduğunu anlayamadan siper aldılar. Mert onlara ateş etmeye devam etti. Başlarını bile kaldıramıyorlardı. Asansör sarsılarak aşağı inerken Mert ateş etmeye devam etti. Tres yere kapaklanmıştı ve hiç başını kaldırmıyordu. Mermi vızıltıları duyuluyordu. Biraz sonra her yere karardı. Garaja gelmişlerdi. Mert şiddetle önündeki engelleri kırıp aşağı atladı. Bazı yaralılar açılmış, yeni yaralar eklenmişti. Beni takip et. Tracy Mert'in peşinden koştu. İlk buldukları arabanın camını kırıp içeri girdiler. Mert düz kontağı o kadar hızlı gerçekleştirdi ki Tracy şaşırdı. Mert daha şimdi ısınmaya başlamıştı. Her şeyi hatırlıyordu. Onun öğretilen her şey yakın zaman içinde daha çok şaşıracaktı Tracy. Araba hızla ilerlerken garajın kapısından bir anda fırladı ve çıkış kapısının önünde birisini beklediğini gördüler. Mert içeri düşmeden silahı tetiğine dokundu. Adam hızla kendisini çıkışın dışına atarken araba merkezi terk etmişti. Arkalarından gelen mermilerin arabanın bagajını parçaladığını duyabiliyordu. Mert motoru ya da lastiklerin zarar görmemesi için dua ediyordu. Hiçbir şey olmamıştı. Uzun mesafeden aracı vurarak durdurmayı başaramamışlardı. Mert aldıkları aracın ne kadar hızlı gittiğini görünce derin bir oh çekti. Az sonra kadar onları kimse durduramazdı. Tabii kısa bir süre sonra yeni bir otomobil bulmak zorundaydılar ve üzerlerindeki kanlı elbiseleri de en kısa zamanda değiştirip normal bir görüntüye kavuşmak. Yolda iyice temizlenip birkaç kıyafet aldılar. Basit tişört ve pantolonlarla şimdi çok daha normal görünüyorlardı. Çok fazla konuşmadan gidiyorlardı. Bir süre sonra bir motele girdiler. Biraz nefeslenmenin ve durum değerlendirmesi yapmanın zararı olmazdı. Mert kendisini yatağa atmış, tavana bakarak dinlenmeye çalışıyordu. Düşünmenin çok anlamı yoktu. Elinde yeterince bilgi yoktu ama bir bildiği vardı. O da birilerinin onun kim olduğunu öğrendiğiydi. Bunu nasıl yapmış olabilirdiler? Gri takım gibi gizli bir organizasyonun içine sızmış olabilir miydi? Buna ihtimal dahi vermiyordu. Kurtun bilgi sızdırması ya da bir köstebek olması ihtimalini düşündü. Bu çok saçma geldi. O zaten örgütün başıydı. Böyle bir şey yapmış olmazdı. Peki kimdi bu köstebek? Tracy yanına geldi. Yatağa uzanıp o da dinlenmeye başladı. Aklında sadece House'un karşılarına ne çıkacağı geliyordu. Başka bir şey düşünemiyordu. Her an başlarına kötü bir şey gelecek korkusunu yaşamaya başlamıştı. Ne düşünüyorsun Mert? O adamlar nereden buldular bizi? Bir yerlerde bir hain olmalı. Belki de benim soruşturduğum politikacılardan birisi uyandı ve beni takip ettirdi. Hayır, bunu düşündüm. O zaman bizi sorgulamak için yakalamak isterlerdi. Oysa bizi öldürmek istedi. Bizden kurtulmak istediler. Gitmemiz gereken yere gitmemizi engellemek için. Haklısın Tanrım, bu ne kadar kötü bir durumdayım. Hayır, o kadar kötü görünmüyorsun. Tracy Mert'in yüzündeki gülümsemeyi görünce rahatladı biraz. Ona güven veriyordu gerçekten. Bir süre denedikten sonra yol çıkmaya hazırlandılar. Yalnızca gri takımın diğer üyesi tehlikede olabilirdi. Ona hemen ulaşmalıydılar. Luna Cafe House'un merkezindeki alışveriş merkezleri alanında önemsiz bir kafe. Çok fazla kişi çalışmıyordu. Mert ve Tracy kafeye girip bir masaya oturttular. Sıradan Amerikalılar girip çıkıyordu. Hemen hemen hiçbirinin yüzünde savaş gerginliği yoktu. Kendilerinden çok uzak bir yerlerde oğullarının savaşıyor olmasından etkilenmiş gibi görünmüyorlardı. Mert bu duruma şaşıyordu doğrusu. Etraflarına bakınırken dikkat çekmemeye ve birbirleriyle ilgileniyormuş gibi yapmaya devam ettiler. Kontuar arkasındaki garsonlar koşuşturup siparişleri yetiştirmeye çalışıyordu. Yanlarına genç bir kadın garson geldi ve ne istediklerini sordu. Basit bir şey söylediler. Etraflarına bakınmaları garsonun dikkatini çekmişti. Birisini bekleyip beklemediklerini sordu. Mert hayır derken garson da göz göze geldi. Kadın garson geri dönüp siparişleri almaya gitti. Mert garsonun bakışlarından rahatsız olmuştu. Acaba kendilerinin resimlerini bir yerde görmüş olabilir miydi? Televizyonda ya da başka bir yerde. Sipariş verirken bile dönüp bakmıştı. Belki de polisi aramayı düşünüyor. Tedirginliği her saniye artıyordu Mert'in. Dışarıyı da gözlemlemeye başladı. Belki de bunların hepsi bir tuzaktı. Gri takımın üyesi burada da çalışmıyordu belki de. Buradan gitmemiz gerekiyor Tracy. Tracy Mert'in yüzüne korkuyla baktı. 18-2007 Kuveyt. Howard Stark telefonu defalarca aradıktan sonra düşünebilmişti. Patlama sonrası Doğu Amerika'da pek çok şey bozulmuştu. Ve iletişim altyapısı da bunlardan biri. Tabii grafik üzerinde patlayan nükleer silahlarda bazı iletişim uydularının zarar görmesine yol açmış olabilirdi. Donald Rumsfeld telefonu eline aldığında heyecanlıydı. Uzun süredir Howard Stark ile görüşememişlerdi. Bu endişelendiriyordu Donald'ı. Strike'ın Stilson hükümetinin politikalarını destekleyen bir konuma sürüklenmesinden korkuyordu. En son konuşmalarında bu gizli darbe hükümetin oyunları ne olursa olsun bozulmamalı diye konuşmuş ve anlaşmışlardı. Onların ne kadar tehlikeli olduklarını biliyordu Donald. İnsan iradesini elde edebilirlerdi. Fikir değiştirebilir ve istedikleri fikre sahip olmasını sağlayabilirlerdi. Bunu yapıyorlardı zaten. Pek çok insan, milyonlarca insanı, milyarlarca insanı. Howard, yaptığın işleri takip ediyorum. Askeri anlamda mantıksız bir seyir izleniyor. Sanırım burada da senin parmağın var.